파노라마.
Değerli dinleyenler, Panorama programından merhaba. Yapımcımız Ayşe Yürür, kumanda masasındaki arkadaşım Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Hasan Öymez, Ankara'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin sesi dinleyenleri, bu akşam programımızda Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuzla siyasi, ekonomik ve diplomatik gelişmeler tartışacağız. Seçimlerin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen 7 Haziran seçimlerinde oluşan belirsizliği aşmak için koalisyon görüşmeler halen başlayamadı. Belirsizlik haliyle koca bir belirsizlik olarak karşımızda duruyor. Koalisyon formülleri güçlü seçenekler olarak artık tartışılmıyor. Ankara kulislerinde yüksek sesle dillendirilen senaryo tekrar seçim. Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor sorusuna cevap aramaya çalışacağız bu akşam. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kobani ve Tel Abyad'da sıcak gelişmeler var. Türkiye'nin Suriye'ye sınır ötesi askeri harekat düzenleyeceği ya da Suriye ile savaşa gireceğine dair iddialar var. Bu sorulara da cevap bulmaya çalışacağız. Diğer taraftan Yunanistan Avrupa Birliği'ne çok ciddi bir rest çekti. Bu konuyla ilgili de görüşlerini alacağız stüdyo konuğumuzu takdim edelim. Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
Teşekkür ederim.
Sohbetimize başlamadan her türlü soru, görüş ve önerileriniz için irtibat numaralarımızı da hatırlatalım. 0090 ve 312 alan kodlarını biliyorsunuz. 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız ise 463 33 55. Evet, tekrar merhaba Hüseyin Bey. Merhaba. 7 Haziran akşamı sandıktan bir belirsizlik çıktı. AK Parti 13 yıllık tek başına iktidarını kaybetti. Kıl payda olsa kaybetti. HDP beklenenden ciddi oranda yüksek bir oyla meclise girdi. Ve tek başına iktidarın olmadığı, iktidar olmak için değişik siyasi eğilimlerin bir araya gelmesini gerektiren bir koalisyon aritmetiği çıktı. Fakat geride bıraktığımız bir ay içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, birazdan detaylı konuşacağız, bazı seçenekleri öldüren açıklamalar oldu. Yine HDP'nin aynı şekilde, AK Parti'nin aynı şekilde ve geriye önümüzde şu anda iki seçenek kaldı. AK Parti CHP ya da AK Parti MHP. Bugün sabah itibariyle MHP lideri Bahçeli'nin bir gazeteye yaptığı, verdiği mülakata baktığımız zaman AK Parti MHP seçeneğinin de ortadan kalktığını görüyoruz. Geriye AK Parti CHP seçeneği kaldı. Tam bu noktada Hüseyin Likoğlu'na sorayım. AK Parti CHP bir koalisyon ortaklığı kuruluyor diyebilir miyiz? Yoksa daha büyük seçenek, daha ağır basan seçenek tekrar seçim mi?
Şimdi tabii kulislerde konuşulan partilerin temsilcilerinin açıklamalarına baktığımız zaman dediğiniz gibi bir CHP AK Parti koalisyonu dışında bir seçenek neredeyse kalmadı gibi bir durumla karşı karşıyayız. CHP AK Parti koalisyonu olur mu? Tabii bütün bunlara girmeden önce CHP ile AK Parti'nin uzun zaman iktidar ana muhalefet ilişkisi içinde olduğunu ve ciddi şekilde birbirlerine yönelik ağır ithamlar, suçlamalar da bulundukları, aynı zamanda ideolojik olarak da çok farklı kökenden geldiklerini söyleyebiliriz. Şimdi CHP AK Parti hükümeti olabilir mi? Olabilir. Yani Türkiye'de buna benzer hükümetler yaşanmıştır. 73 yılında CHP Milli Selamet Partisi hükümeti kurulmuştur. Ama kısa sürmüştü malum. Yine 91 yılında SHP-DHP hükümeti kurulmuştur. O da yine sağ sol ideolojik olarak baktığımız zaman farklı şeylerden gelen, siyasi yelpazelerden gelen partilerdi. O koalisyon biraz daha uzun ömürlü bir koalisyon oldu. O koalisyon döneminde bir cumhurbaşkanı seçildi vesaire. CHP AK Parti hükümeti kurulur mu? Eğer siyasi partiler koalisyon kurma konusunda iyi niyetli olurlarsa kurulabilir. Ama bu iyi niyet ne derecede tabana yansıyabilir? Şu anda siyasi partiler arasındaki bu güvensizliğin bu kadar had safhada olduğu bir dönemde taban nasıl ikna edilebilir? Bütün bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Koalisyon hükümetinin kurulamaması ya da işte programı açarken söylediğiniz gibi yeniden bir erken seçim ihtimali mi var konusuna baktığımız zaman koalisyon kurulamamasının temel nedeni acaba ben koalisyona girersem yıpranır mıyım? Acaba ben koalisyonda zararlı çıkar mıyım? Gibi bir yaklaşım var. Şu an siyasi partiler onun muhasebesini yapıyor. Ve AK Parti CHP hükümetine ya da koalisyonuna baktığımız zaman her iki partide de bu çok ciddi bir şekilde ortaya çıkmış bir kaygı.
MHP'de bu kaygıyı daha yoğun olarak görüyoruz. Zira MHP lideri Bahçeli'nin 1999 yılında 18 Nisan seçimlerinden sonra çıkan tabloda bir koalisyon ortaklığı söz konusu 2,5 yılı bulan bir süre. 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona eren bir koalisyon ortaklığı vardı. Ve bu koalisyon ortaklığının diğer iki ortağı DSP ve MHP, ANAP silinip gittiler o 3 Kasım 2002 seçimleriyle. Ve bu koalisyon döneminin oluşturduğu travma, ekonomide meydana gelen zarar, işte bankaların hortumlanması vesaire vesaire, IMF ile yapılan anlaşmalar, bütün bu siyasi fatura MHP lideri Bahçeli'ye kesildi. MHP lideri Bahçeli işte yaklaşık 15-13-14 yıldır bunun bedelini ödüyor ve yeni bir bedel ödemekten kaçınıyor. Diğer taraftan da MHP yöneticilerinin sohbetlerinde ve MHP tabanının da şu görüşte olduğunu, ağırlıklı olarak bu görüşün dile getirildiğini duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. MHP olarak mevcut siyasi denklem içerisinde tek başına iktidar olma şansımız yok. 7 Haziran günü sandıktan çıkan tablo bize iktidar ortağı olma fırsatı verdi. Ve bu her zaman olabilecek bir şey değil. Yıllardır iktidarın nimetlerinden faydalanmak isteyen bürokraside ülkücüler var. İş dünyasında ülkücüler var. Toplumun değişik kesimlerinde MHP'nin iktidarını bekleyen kesimler var. Bu insanlar bir iktidar nimetlerinden, iktidarın getirdiği pozitif durumlardan faydalandırmamız lazım. Ayrıca siyaseten eleştirdiğimiz çözüm süreci gibi konuların da önlenmesi adına MHP'nin iktidarda olması önemli görüşünü dile getiriyorlar. Ancak diyorlar MHP lideri Sayın Bahçeli bu fikre uzak bakıyor. MHP'de bu koalisyon ortaklığından geri durma fikrini bu anlamda ben çok daha bariz görüyorum. CHP'de ise bunun bu kadar net olmadığını, CHP'nin ise daha rasyonel düşündüğünü, evet CHP'nin tek başına iktidar olma şansının yine MHP gibi mevcut siyasi atmosferde çok zor göründüğünü, ancak bir koalisyonla bunun olabileceği, bu koalisyonun da önümüzdeki 7 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan tabloya göre CHP-MHP HDP'nin oylarının toplamıyla olabilecek bir durum. Ancak MHP'nin HDP'li bir formülün içerisinde yer almaması sebebiyle CHP'nin muhalefetle bir iktidar kurma şansı yok. Dolayısıyla tek şansı Adalet ve Kalkınma Partisi ile. Fakat kampanya döneminde eleştirmişsiniz. En ağır hakaretlerde bulunmuşsunuz. Fakat geldiğiniz nokta itibariyle iktidar olmak istiyorsanız AK Parti'ye mecbursunuz. Böyle bir tablo da var. CHP'nin mi kararı daha zor sizce? MHP'nin mi kararı daha zor?
MHP'nin kararı tabii daha zor değil. MHP de dediğiniz gibi 99-2002 yılları arasındaki koalisyon ortaklığından kaynaklanan sıkıntıların bedelini ödemiş, 2002 seçimlerinde barajın altında kalmış bir parti ama yine de toparlanıp 2007'de yeniden meclise girmiş. Tabii o zaman bir başarısız koalisyon nedeniyle MHP böyle bir bedel ödüyor. Aslında MHP şu anda ikili bir korku yaşıyor. Aslında başarılı bir koalisyon da MHP'yi olumsuz etkileyebilir. Çünkü o zaman MHP seçmeni şunu düşünecek. Evet, AK Parti ile oluyorsa, AK Parti ile birlikte hareket edilince başarılı bir hükümet ortaya çıkıyorsa, o zaman bu bir sonraki seçimde AK Parti'ye oy verilebilir. Aslında MHP'nin en büyük korkusu başarısız bir koalisyondan çok başarılı bir koalisyonla tabanını AK Parti'ye kaptırma korkusu var. Bunu açıkça görüyoruz. Bu bir bölümü. Bir diğer bölümü ise şöyle bir şey düşünüyor MHP. AK Parti CHP koalisyonu kurulması halinde her iki parti de oy kaybedecek.
Evet.
Ve bu iki partinin de kaybettiği oylar MHP'ye gelecek. Aslında bir yani koalisyon korkusu bir tarafa, bir de bir uzun vadeli bir hesap var. O da AK Parti CHP hükümeti çok uzun sürmez. Ama o hükümette iki parti de yıpranır. O partiden kaçan oylar MHP'ye gelir. Belki MHP 99'dan sonra tarihin en yüksek oyunu alarak belki %20'leri zorlayacak, %20'leri aşacak bir oy oranını yakalayabilir miyim diye bir hesabı var. Dolayısıyla MHP'nin koalisyon kurması aslında daha kolay CHP açısından. AK Parti ile koalisyonu yürütmesi de daha kolay. Sizin de söylediğiniz gibi MHP teşkilatları vesaire bütün bunlar işte özellikle Anadolu, İç Anadolu'dan oy aldı. Hem MHP hem AK Parti. Dolayısıyla bu daha kolay ama bir siyasi hesap var. Bu siyasi hesaptan dolayı MHP bir türlü karar veremiyor. Belki biraz farklı çözüm süreci vesaire nedenlerle AK Parti'ye karşı böyle bir şey de var. Daha mesafeli bir yaklaşımı da. CHP'ye gelince aslında CHP de MHP ile benzer bir durumda. CHP'nin de önce tabanını ikna etmesi lazım. Çünkü 13 yıldır ana muhalefet yaptığı ve her şeyine karşı çıktığı bir şey. Tabii CHP'nin en büyük dezavantajı da CHP 2011 seçimlerinden sonra sandıktan ümitini kesenlerin oluşturduğu bir sokak muhalefeti var. Ve CHP ne yazık ki o sokak muhalefetine angaje oldu. Sert bir sokak muhalefeti, şiddete varan bir sokak muhalefeti, her şeyi reddeden bir sokak muhalefeti. CHP'nin aslında ikna etmekte çok daha güçlük çektiği bir tabanı var. Onun için hani CHP belki hükümet olarak olası bir koalisyonda yer alması durumunda özellikle İstanbul sermayesi, uluslararası çevreler, çözüm süreci vesaire anlamında Batı'nın tutumu bütün bunlara baktığı zaman belki daha rahatlatıcı bir hükümet modeli olabilir. Ama CHP'nin çok sert bir ne yazık ki sokağa yansımış bir muhalefet tabanı var.
O tabandan dolayı da CHP şu anda mantıklı bir siyaset üretemiyor.
Kesinlikle.
Sokağa kaptırmış durumda inisiyatifi.
Aynen öyle. Bir de şöyle bir şeyle tabloyla karşı karşıyayız. Bunu da hani iyi analiz edilmesi lazım. Türkiye'nin koalisyonlar sürecine baktığımız zaman çok eskiye gitmeden 91'den bu yana baktığımız zaman işte 91'deki seçimlerde Doğru Yol Partisi %27 oy almış. Sosyal Demokrat Halkçı Parti %21 oy almış. Oy oranları çok yakın. İşte ANAP %18 gibi vesaire böyle çok yakın bir birbirine hem milletvekili sayısı olarak hem de oy oranları olarak çok yakın şey sonuçlar var. 95 seçimlerine baktığımız zaman Refah Partisi %21, ANAP %19, Doğru Yol %18 yine aynı tablo. 99 seçim sonuçlarına baktığımız zaman Demokrat Sol Parti %21, MHP %18, Fazilet 17, ANAP 16, DYP 15 gibi böyle yaklaşık rakamlar veriyor. Yakın bir şey var. Yani şu var. Seçimlerin yenilenmesi durumunda herhangi bir partinin tek başına iktidar olma olasılığı ve imkanı olmayan bir tabloyla karşı karşıya. Şimdi böyle bir siyasi yelpazede koalisyon oluşturmak, koalisyona mecbur kalmak farklı bir durum. Ama şu anda çok daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. %41 oy almış. Geçmişte %41 oy alan partilerin tamamı tek başına iktidar olmuş neredeyse. %41 oy almış. 258 milletvekili var. Güven oylaması için 18 milletvekiline ihtiyacı var. Ve olası bir erken seçimde bu tablonun değişme ihtimali var. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman aslında biraz da koalisyonu zorlaştıran tablo aslında bu tablo. Bir de geçmişte koalisyon kurabilecek formüller biraz daha fazlaydı. Şu anda neredeyse AK Partisi bir koalisyon kurulamıyor ve AK Parti de işte yüksek oranda bir milletvekiline sahip, yapılacak seçimde yeniden tek başına iktidar olma ihtimali var.
AK Parti açısından koalisyonu ve tekrar seçimi konuşalım. CHP, MHP'yi değerlendirdik ama AK Parti de 13 yıldır bu ülkeye hizmet etmiş, ülkeye iktidarlık yapmış bir parti. Ve iktidarını devam ettirmek istiyor. Zira çok önemli projeler var. İşte İstanbul'da 3. Havalimanı,
3. Kanal İstanbul,
3. Köprü gibi uluslararası dev projeler var. Bu projelerin durması demek pek çok sektörün, hani Türkiye'nin stratejik üstünlüğü, itibarı, bunlara hiç konuşmuyorum. Pek çok sektörün lokomotif olarak ard arda birbirini durması demek ve bu ekonomik krize doğru gidebilecek bir atmosferin başlaması demek. AK Parti buna fırsat vermek istemiyor ve iktidarın ortağı olmak istiyor en azından. Diğer taraftan AK Parti'nin Eylül ayında yapılacak olan bir olağan genel kurulu var, kongresi var. Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu bu kongreye başbakan olarak gitmek istiyor haliyle, her genel başkan gibi. AK Parti açısından da aslında koalisyonun bir ucunda olmak çok önemli. Yalnız AK Parti'nin, senin son cümlenden devam edecek olursam, AK Parti'nin şöyle bir avantajı var gibi. Kamuoyuna yansıyan anketlere ve siyasi iklime baktığımızda, tekrar seçime gidilirse tek başına iktidarı kurtarma ihtimali var. Kurtaramayabilir mi? Evet. Kurtaramayabilir. Aynı tablo çıkabilir mi sandıktan? Çıkabilir. Daha kötüsü olabilir mi? O da olabilir.
Bütün ihtimaller
her şey var. Ama AK Parti'nin tek başına iktidarı kurtarma ihtimali de var.
Evet.
Bu ihtimali deneyecekler diye düşünüyorum.
Yani şöyle, şimdi AK Parti'nin işte bana tek başına iktidar vermediniz, ben küstüm deme lüksü yok. Öyle bir yani öyle bir şansı yok. AK Parti birinci parti. Dünyanın her yerinde birinci partilerin o koalisyonun büyük ortağı olması ve o partinin genel başkanı, başbakan olması kadar doğal bir şey yoktur. Yani bu tartışma aslında Türkiye'de işte o %60'lık blok tartışmasıyla Türkiye'de yanlış bir tartışma başlatıldı. Mesela Almanya'da herhalde Merkel de tek başına iktidara gelmedi ama hiç kimse Merkel'in başbakanlığını tartışmıyor. Ya da işte Yunanistan'daki Syriza'nın lideri gibi, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'de maalesef bir yanlış tartışma başlatıldı. Ki bu tartışma biliyorsunuz 1995 yılında Refah Partisi'nin tek ve birinci parti olmasıyla başlayan böyle garip bir öteleme, işte şey yapma gibi bir anlayış var. Belki onun dışında birinci partinin başbakanlığını tartıştığımız başka bir koalisyon modeli yok. Dolayısıyla AK Parti çok büyük bir oy aldı. Kendisinden sonraki iki partinin toplamı kadar oy aldı. %41 gibi bir oy oranıyla ve 258 milletvekiliyle hükümetin kurulması için üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmek durumundadır. Yani bunun için ne gerekiyorsa yapması lazım. Uzlaşma gerekiyorsa uzlaşma. İşte bazı konularda fedakarlık yapmak gerekiyorsa fedakarlık yapmak zorunda. Birincisi bu. İkincisi, tamam, bir erken seçimde yeniden tek başına iktidara gelme ihtimalim var ama ortada da 7 Haziran'da oluşmuş bir tablo var. Bu tablonun hakkını vermesi lazım. Son dönemde değil. Aslında şeyden bu yana, 7 Haziran'dan bu yana AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman gerçekten bu görevin hakkını verecek şekilde açıklamalarda bulunuyor. Ön koşulsuz masaya oturacaklarını söylüyor. Dediğim gibi kendisinden sonraki partinin iki katı kadar milletvekiline sahip olmasına rağmen uzlaşmacı olacağını söylüyor. Bütün bunların hakkını vermek için elinden geleni yapıyor ve yine kulislerde konuşulan senaryolara baktığımız zaman AK Parti gerçekten hükümeti kurma görevi aldığı zaman diğer siyasi partilere gidip 7 Haziran sonucu budur. Bizim koalisyon kurmamız lazım. Bizimle koalisyona var mısınız diye soracak. Varız diyen olursa o zaman hangi şartlarda koalisyonu kuralım diye. İşte bütün mesele varız ama diyenle o zaman yollarını ayıracak, görüşmelerine devam edecek. Çünkü seçimde evet HDP barajı aşarak bir başarı gösterdi. Evet MHP %1,5-2 oyunu artırarak belki kendince bir başarı göstermiştir. Ama CHP oylarını düşürmüştür. Dolayısıyla %41 oy almış bir partiye karşı muzaffer edasıyla masaya oturulması gerekiyor. Bunu muhalefetin de bilmesi gerekir. Eğer bir muzaffer edasıyla masaya oturulursa ve bugün Sayın Bahçeli'nin bir gazetede yansıyan açıklamaları gibi artık koşul olmaktan çıktı. Biraz yani amiyane tabirle hakaretvari ve alaycı bir üslupla Çankaya fanusuna girmesi gerekir gibi bir Sayın Cumhurbaşkanı'nı rencide edecek ifadeler kullanması tabii kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu ülkede iktidar yapmış, Cumhurbaşkanı seçmiş bir parti MHP. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçmiş bir MHP bir Cumhurbaşkanı'na bu şekilde yaklaşması doğru ve kabul edilebilir olmadığı gibi anayasayı da bilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın anayasadaki görev ve yetkileri ortadadır. Yani siz birisiyle koalisyon masasına oturuyorsunuz, koalisyon yapıyorsunuz. Koalisyon masasında ne konuşulur? Hangi bakanlık bende olacak? Hangi işi nasıl yapacağız? Hangisini önceleyeceğiz? Hangi kanunları önce çıkarız? Bunlar konuşulur. Siz şimdi koalisyon ortağınıza işte Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili şöyle yapmazsanız ben yokum dediğiniz zaman koalisyon ortağında nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Mesela Ahmet Davutoğlu, Sayın Bahçeli evet çok haklısınız. Tayyip Erdoğan fazla oldu. Ben onunla görüşmeyeceğim. O zaten beni köşke çağırırsa ya da işte Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne çağırırsa ben gitmem. Hele anayasadan kaynaklanan bakanlar kurulunu toplama yetkisini kullanmaya kalkarsa yok canım ya sen anayasada bu hakkın var ama sana bu hakkı vermiyorum, gelmiyorum diyeceğim Bahçeli merak etme söz veriyorum demesini mi bekliyor? Yani böyle bir garabetle evet. Karşı karşıyayız.
Sayın Bahçeli bu açıklamayı geçtiğimiz hafta yapılan meclis başkanı seçiminde AK Parti'nin adayının seçilmesini sağladığı, yol verdiği şeklinde CHP'den ve HDP'den gelen eleştirileri bir miktar dengelemek adına yapmış olabilir mi diye soruyorum kendi kendime ama Bahçeli bunları zaten daha önce de söylüyordu.
Ama bu sefer çok farklı. Yani daha önce ne diyordu? Çankaya Köşkü'ne taşınsın, sarayı boşaltsın Çankaya Köşkü'ne. Yani bu da makul değil ama en azından hakaret var değil. Bu sefer Çankaya fanusuna girsin diyor. Yani bu artık hakaretvari bir ifade yani. Çankaya fanusuna evet. Girmek ne demek? Bundan önce 11 tane cumhurbaşkanımız vardı. Onlar Çankaya fanusuna mı girmişlerdi? Çankaya niye fanus?
Cumhurbaşkanlarının görev ve yetkileri zaten Cumhurbaşkanının belli.
Görev ve yetkileri belli. Açık. Onun dışında yani benim merak ettiğim açıkçası hep kendi kendime sorduğum bir siyasi parti koalisyon ya da farklı bir şekilde iktidar olmak isteyen bir siyasi parti Cumhurbaşkanlığıyla böyle bir kavgaya girmesinin ne anlamı olabilir? Mesela AK Parti 2002 yılında anayasayı tek başına değiştirecek bir güçle meclisteydi. Herkesin bildiği. O zaman bile AK Parti ona rağmen yani Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini sınırlandıracak, değiştirebilecek ilgili yasal düzenlemeleri hatta anayasal düzenlemeyi yapabilecek bir siyasal çoğunluğa, sayısal çoğunluğa sahip olmasına rağmen Ahmet Necdet Sezer'le öyle bir kavga etmemişti. Ama bugün 80 milletvekili çıkarmış, işte %13-16 oy almış bir parti kendinde Cumhurbaşkanlığıyla evet. Böyle bir kavga etme şeyi görüyor ki bu gerçekten yani işi yokuşa sürersin anladım. Tamam işi yokuşa sürmek için bunu söylersin ama Cumhurbaşkanlığı yani devletin birliğini temsil eden bir makamdır. Anayasada yeri bellidir. Ve mesela şeyi birkaç kere anayasaya baktım, defalarca baktım. Hatta Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini düzenleyen maddenin gerekçelerine bile baktım. Anayasa Cumhurbaşkanı'na hangi sınırları çiziyor ki ve Cumhurbaşkanı o sınırlar içerisinde kalsın. Anayasa Cumhurbaşkanı'na o kadar geniş yetkiler, o kadar kapsamlı yetkiler ve sorumsuzluk verdi ki. Evet. Yani eğer tartışacaksanız bence onu tartışın.
Zaten bu anayasa 1982 yılında dönemin darbecisi Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olması ve Cumhurbaşkanlığında bir devlet başkanı, bir diktatör gibi hareket edebilmesine zemin sağlayacak şekilde tasarlanmıştı.
Ki yani 1961'in devamı, yani aslında bu anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen görev ve yetkiler 1961 anayasasıyla geldi ve 1961 anayasası tamamen devlet erkini ikiye bölen, işte yol su kanalizasyon işlerini yapan bir başbakan, devlet işlerini yapan bir cumhurbaşkanı, iki başlı bir yönetime yol açan bir anayasaydı. Ve dediğiniz gibi 12 Eylül'de Kenan Evren döneminde bu daha da güçlendirilmiş bir anayasa haline geldi. Yani siz bunu tartışmıyorsunuz. Yani anayasadaki cumhurbaşkanına bu kadar kapsamlı, bu kadar geniş yetkilerin verilmesini tartışmıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ey Recep Tayyip Erdoğan, sen bu anayasanın sana verdiği yetkileri boş ver, fanusa gir. Bu gerçekten
bu kabul edilebilir. Bu sürecin de sonuna yaklaşıyoruz. Dış politikada gündem maddelerimiz de var. Aslında bu koalisyon hesapları, koalisyon görüşmeleri, pazarlıkları, perde gerisinde olan gelişme, bunlar önümüzdeki hafta programımızda daha uzun konuşma fırsatımız olacak. Evet. Öyle görünüyor. Fakat koalisyon görüşmeleri için görevlendirme süreci neden bu kadar sarktı? Hani sanki bu Cumhurbaşkanı tarafından keyfi olarak bekletilmiş gibi bir algı da var. Aslında şimdi geçtiğimiz seçim sonuçlarına baktım, 2011 yılındaki seçim sonuçlarına. Bu anayasal bir süre, itirazlar için belli bir süre sayımlar, itirazlar ilçe seçim kuruluna, il seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna belli bir itirazlar var. İtirazlardan sonra mazbatalar veriliyor. Mazbatalardan sonra belli bir yemin töreni var. Yemin töreninden sonra meclis başkanlık divanı oluşumu var. Ve sonra meclisin çalışabilir duruma gelmesinin ardından da Cumhurbaşkanı tarafından bir milletvekilinin meclisi, hükümet kurmakla görevlendirilmesi var. Bu seçimde sarkan sadece meclis başkanlık divanı oluşması. O da bir gün.
O da bir gecikme. Yani kesinlikle
başkanlık divanı oluşmasının gecikmesinin sebebi de MHP'nin HDP'li aynı başkanlık divanında aynı koltuk sayısına sahip olmak istememesi.
İstememiş. Evet. Yani şimdi tabii şu anda meclis çoğunluğu muhalefetin elinde. Yani muhalefet buna rağmen meclisi çalıştıramıyorsa, meclis başkanlık divanının oluşmasını sağlayamıyorsa, yani orada söylenecek bir şey yok. Dediğiniz gibi bu bir takvim zaten. İtirazların ne kadar süreceği, itirazlardan sonra kesin sonuçların ne zaman yayınlanacağı, kesin sonuçlar yayınlandıktan sonra meclisin ne zaman yemin için çağrılacağı, yemin edildikten sonra meclis başkanı ne zaman seçileceği, bütün bunlar anayasa ve iç tüzükte açıkça yer alan hükümler. Dolayısıyla yani 2 Temmuz meclis başkanı seçimine kadarki süreç tamamen anayasal bir takvim. Yani orada ne AK Parti'nin, ne Cumhurbaşkanı'nın, ne başka bir kimsenin müdahil olma imkanı yok. Peki 2 Temmuz'dan sonraki yaşanan süreç neydi? 2 Temmuz'dan sonra yaşanan süreç iç tüzükte belirtilen meclis başkanlık divanı kaç kişiden oluşacak? Dağılım nasıl olacak? Hangi partiye kaç üye düşecek? Bütün bu tartışmalar tamamen muhalefet partilerinin tutumundan kaynaklanan bir şeydi. Ki diyelim ki muhalefetten kaynaklanmıyor. Diyelim ki AK Parti ayak diredi, itiraz etti. O zaman sormazlar mı 292 milletvekili bloğu varken 258 milletvekili meclisi nasıl bloke etti? Meclisin çalışma süresini nasıl, takvimini nasıl etkiledi? muhalefet dönüp kendine sorması evet. lazım. Dolayısıyla yani ben burada bir kastın olduğunu düşünmüyorum. Tamamen taktiksel bir durum söz konusu. Ve bugün zaten Meclis Başkanlık Divanı kaç kişi olacağına ilişkin danışma kurulunun kararı genel kurulda oylanıp kabul edildi. Ve yarın büyük bir ihtimalle bütün siyasi partiler üyelerini belirtecek. Yarın AK Parti 11'de basına kapalı grup toplantısı yapacak. AK Parti tüzük gereği Meclis Başkanlık Divanı'na vereceği isimleri grup içi oylamayla belirleyecek. Yarın AK Parti oylamasını yapacak ve üyelerini bildirecek ve süreç yarın Sayın Başbakan'ın Bosna ziyareti ile çakışmasa büyük bir ihtimalle yarın anayasal süreç başlamış olacak.
Evet, memleketimize hayırlı olması temennisiyle bu bahsi kapatalım. Bir diğer önemli gündem maddemiz Suriye'nin kuzeyinde yani bizim güney sınırımızda yaşanan gelişmeler. Kobani'de çatışmalar sona erdi. Tel Aviv civarında koalisyon güçlerinin bombardımanları seyrek de olsa devam ediyor. Kısaca özetleyecek olursak Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerle PYD olarak tanımlanan yapıyla işbirliği içerisinde Kürtler haricindeki Türkmen ve Arap unsurları bölgeden dışlayarak orada bir Kürt koridoru açılması yönünde adımlar atıyor. DAEŞ bu noktada kullanılan taşeron bir örgüt görünümünde. DAEŞ'in bulunduğu yere PYD saldırıyor. Ya da DAEŞ Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki bir yere saldırıyor. DAEŞ bulunduğu için koalisyon orayı bombalıyor. Bombaladığı için DAEŞ kaçıyor. Aslında bombalanan DAEŞ değil. Yani 20 militanın bulunduğu 10 bin nüfuslu bir ilçe bombalanıyor. Ne oluyor? 20 militan değil 10 bin nüfuslu ilçe zarar görüyor. Ve Suriye sınırımızda 910 kilometrelik sınırımızda Türkiye'yi bypass eden enerji nakil hatları açısından Türkiye'nin o stratejik üstünlüğünü boşa çıkaracak. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyinde üretilen petrolün Türkiye üzerinden uluslararası sisteme sokulması, pazarlanması, muhasebelendirilmesini ortadan kaldıracak. Türkiye'yi petrol oyununda oyun dışına itecek bir koridor hesabı var. Bu koridor hesabı Türkiye'ye masaya yatırdı ve değişik seçenekler üzerinde durdu. Bunların önemli bir çoğu askeri seçenekler ve Genelkurmay Başkanlığı'na değişik askeri formüller üzerinde çalışın talimatı aynen. verildi. Geldiğimiz nokta itibariyle diğer taraftan sınıra da askeri sevkiyat da var. Hani asker yerine tank, tüfek, füze, bataryaları gibi sınırın öbür tarafına, sınırın bu tarafında kalarak müdahale etmeyi uygun hale getirecek askeri cihazlar, askeri teknolojik aletler sevkiyatı da devam ediyor. Türkiye Suriye sınır ötesine bir askeri harekat düzenler mi? Buna yakın mı? Suriye ile bir savaşa girme ihtimalidir. İhtimali değil. Suriye ile fiilen bir savaşa girmek demektir bu aslında. Suriye'nin kuzeyi her ne kadar rejimin kontrolünde olmasa da. Türkiye Suriye'de olup bitenlere nasıl bir önlem alacak sizce?
Tabii Suriye'de 4 yıldır 5. yıla girmek üzere bir iç savaş var. Ve bu iç savaşın başlamasına neden olan birinci unsur Esed'in yıllarca o bölgede halkına çeşitli nedenlerle yaptığı baskı, zulüm, işte Esed'in babasının yaptığı katliamlar vesaire. Arap Baharı ile birlikte Suriye'de bir hareketlenme oldu. Ve hepimiz biliyoruz ki o hareketlenmeyi en hararetli bir şekilde destekleyen Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Koalisyonu'ydu. Ve Türkiye'de o koalisyonda bir şekilde yer aldı. Ve ne yazık ki 4 yılda bu sorun çözülemiyor. Bu sorunun çözülememesinin temel nedeni bu olayın en başında çok istekli davranan Batı'nın ikiyüzlülüğü yatıyor. Yani bu artık 2 kere 2 4 ediyor. Ve Türkiye 4 yıldır o sınırında gelen mültecileri barındırması bakımından, kaçakçılık vesaire olayları bakımından çok ciddi sıkıntılar, maddi manevi sıkıntılarla karşı karşıya. Ve 2010 2014'te belki geçmişi daha eski olabilir ama 2014'te çok kullanışlı bir örgüt ortaya çıktı. Bir bakıyorsunuz bir gün Musul'da, bir gün Rakka'da, bir gün Talapiyat'ta, bir gün Kobani'de ve son dönemlere baktığımız zaman işte dünyanın başka yerlerinde mantar gibi çıkan nasıl mobilize bir şeyse, nasıl hareket ediyorsa, yani bugün biliyorsunuz bazı gazetelere yansıdı, işte NASA bilmem kaç ülkeyi dinlemiş. İşte bizim Dışişleri Bakanlığı'ndaki dinlemeyi de NASA'nın yaptığını da iddialar var. Şimdi böyle bir yapı ne hikmetse bu IŞİD denilen bu kalemini bir türlü takip etmiyor, edemiyor vesaire. Şimdi IŞİD artık neydi, belirsiz bir örgüt ve kime hizmet belli olmayan bir örgüt olduğu tescillendiğine göre ve son dönemde Türkiye sınırına yönelik, Türkiye'ye yönelik stratejik hamleler yaptığına göre Türkiye Suriye sınırı ile alakalı, Suriye'nin kuzeyi ile alakalı konularda daha müdahil olmak zorundadır. Çünkü başka çaresi yok. Hepimizin bildiği gibi Kobani dediğimiz olay nereden çıktı? Yani Kobani yıllardır oradaydı. Kobani ile ilgili hiçbir problem yoktu. Ama bir gün IŞİD denilen ya da DAEŞ denilen neydi belirsiz bu örgüt geldi Kobani'ye, saldırdı ve olan Türkiye'ye oldu.
Tüm dengeleri alt üst etti.
Tüm dengeleri alt üst etti. Bu aradan zaman geçti, o geldi, bu gitti ve şöyle oldu, böyle oldu derken yine bu IŞİD denilen, DAEŞ denilen neydi belirsiz güruh gelip Talapya'da saldırdı. Talapya'dan sonra bir baktık ki orada bir etnik bir temizlik başladı. Orada farklı bir yapı oluştu. Evet, tam bunu analiz ederken şimdi IŞİD Cerablus'a saldıracak. Ya da işte şu olacak, bu olacak. Evet, IŞİD üzerinden bir oldu bitti oluşturulmaya çalışılıyor. Ve Türkiye bunu bence çözdü. Bu IŞİD'in arkasında kim var? Hangi amaçla var? Niyeti nedir? Amaçları nedir? Bunun analizini yapmıştır ve kararını vermiştir. Türkiye artık o IŞİD denilen örgüt üzerinden operasyona maruz kalmayacak. Kendi inisiyatifini kullanacak. Suriye'ye girmek gerekiyorsa girilecek. Değilse caydırıcı bir güç olarak varlığımızı orada kabul ettireceğiz. Ve biliyorsunuz Türkiye'nin bu hareketliliğinden sonra Amerika harekete geçti. Türkiye heyetler gönderdi ve bu heyetlerden yapılan açıklamalar, Türkiye ile aynı kayıkları taşıyoruz denmeye başladı. Demek ki Türkiye bu anlamda doğru bir hamle yaptı. Stratejik bir hamle yaptı.
Ve karşılığını gördü. Ve
karşılığını gördü. Türkiye'nin bu oyuna gelmemesi gerekir. Çünkü IŞİD dediğiniz bugün Esed'le görüşüyor. Yarın başka birileriyle görüşüyor. Bir gün Musul'da operasyon çekiyor. Bir gün Cerablus'ta. Dolayısıyla
arkasında istihbarat, batılı istihbaratların örgütlerinin olduğunu altını çizmek lazım. Zira bu hani İslamcı hayalperest çocukların bir araya gelerek kurduğu bir oluşum değil. Eylem türlerine, batıyı etkileme, korkutma yöntemlerine, propaganda tekniklerine baktığımızda, silahlanma, savaş mücadele yöntemlerine baktığımızda arkada derin bir stratejik aklın olduğunu çok bariz bir şekilde görüyoruz.
Musul'un işgali.
Evet,
yani silahla bırakıp gittiler yani.
Önünü açan bir strateji izlediler. Evet. Bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz gazeteci arkadaşımız Hüseyin Likoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Ayşe Yürür, kumanda masasından sesimizin size ulaşmasını sağlayan arkadaşımız Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Hasan Öymez, Ankara'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalınız.
Panorama.